Ayrım 15.
Zira rüzgarlar barut kokuları, kan kokuları ve top tüfek sesleriyle yüklüydü. Zira bu barut kokularının kimi Yunan, kimi kuva, kimi eşkıya tüfeklerinden geliyor, zira bu kanları aynı milletin çoluk çocuğu döküyordu. Karar vermenin bu kadar şart olduğu, bu şartın herkes için aynı kesinliği taşıdığı bir devir daha görülmemişti. Yatalaklarla en kurnaz kaçaklar dahil herkes, ama herkes bir karar vermek, cephesini seçmek zorundaydı. Hareket şart değildi, şart olan bu karardı. Çünkü artık bir cümle, bir soru, bir cevap, hatta bir susuş veya sadece bir bakış bile mavzere davranmaktan, tetiğe parmak atmaktan farksızdı. Evlerine çekilmek, darda kalmadıkça çarşıya pazara çıkmamak isteyenler vardı. Bunun aksine evde duramayan, tek başına kalınca içi içine sığmayanlar vardı. Ve evlerine kapanmak isteyenler, ilk hedefin kapıları çekilmiş evler olacağını pek iyi seziyorlardı. Evlerini dar bulanlar ise ortalıkta dört dönüp de kararı doğruyu arayanlardı. Öyle veya böyle, büyük bir çoğunluk hayatın artık ne kadar başka, sana geldiklerinden ne kadar ayrı bir şey olduğunu anlamıştı. Bunu onlara ne Balkan, ne 93, ne de Cihan Harbi anlatabilmişti. Canlarında kendilerinden başka bir şeyin de payı bulunduğunu, büyük payın bu olduğunu ancak şimdi anlıyorlardı. Ordunun yenilişi, bir harbin kaybedilişi başka, artık nefes aldıkları havaya sinen bu durum başkaydı. Yepyeni, yüzyıllar ve yüzyılların yarattığı kana, ruha ve kafaya yabancı, zamana, tarihe yabancı bir durumdu bu. Sanki üzerinde yaşadıkları parça dünyadan kopmuş, bambaşka bir güneşin etrafında ayrı bir hızla dönmeye başlamış. Geceler, günler değişmiş, iklim değişmiş, toprak değişmişti. Ve yaşamak, hem de yüzyıllardan beri uydukları örfleri, gelenekleri, bilgileri hiçe indiren, bu düzene uyarak yaşamak gerekti. Bunun için ne yapmalı, nasıl davranmalı, hangi yola gitmeliydi? Kurşun yüklü bulutlar ürperten rüzgarların önünde ve kuzeyden güneye doğru bütün Anadolu'yu tarıyor, fakat bu mesele bütün çatıların üzerinde bir görülmemiş, acayip bulut gibi asılı duruyordu. Sinirler gerilmiş, gerilmiş, gerilmişti. Yoktan yere kavgalar, sövüşmeler çıkıyor, fiskoslar, haklı haksız çekişmeler hemen hemen herkeste bir ikinci mizaç haline geliyordu. Bütün bunların çoğu insanların kendi kendileriyle yaptıkları kavgaların sonucu idi. İnsanlar önce odalarında, yataklarında kendi nefisleriyle kavgaya tutuşmuştu. Kavganın evlerden, 40 yıllık karı kocalardan sokaklara taşması daha sonra idi. Bir gün Salim'in kahvesinde Hacı Yusuf'a, "Hayrola Hacı Bey, canım pek sıkkın," demişlerdi. Gerçekten de adamın suratından düşen bin parça olacak gibiydi. Puflaya puflaya, "Sorman hiç, bizim köroğlunun kalbini fena kırdım. Ortada da fol yok, yumurta yoktu yahu," demişti. Hacı Bey'in helaline karşı şefkati ve muhabbeti pek meşhurdu. Kadıncağız da yumuşak başlılığı, fakir fukara sevgisiyle tanınırdı. Adamın üzüntüsünü kimse yadırgamadı. Onu avundurmak isteği de evlerin halini ortaya döküverdi. İlk olarak 80'lik dabak hacı Hafız, "Sorma Hacı Bey, öteki gün o haltı ben de işledim. Dilim yetmedi, üstelik bir de konsolun üstündeki karpuzlu lambalardan birini kaptığım gibi yere çalıvermişim," dedi. Sonra da arkası geldi. Böyle şeyler aşağı yukarı her evde oluyordu. Sebebi Hacı Bey gibi kimse bilmiyordu. Fakat herkes biliyordu ki artık bir karar vermek ve verilen kararın peşine düşmek şarttı. Yoksa insan delirebilirdi. Bütün Anadolu gibi Akşehir'de esen de artık bu hava idi. İlk çalkantılar. Ortaköy'deki kuvvacıların sayısını kimse bilmiyordu. Fakat orada birlik vardı. İşte bunu duymayan kalmamıştı. Kimine göre 100, kimine göre toplu, mitralyözlü 1000 kişi. O kadar veya bu kadar. Birliğin orada bulunuşu kafaların işleyişinde iş görüyordu. Nitekim kuvvacılar gitmiş haberi de düşüncelerin, tutumların yönünü bir iyice değiştirdi. Değişmenin en önemlisi de Kör Hüseyin'de oldu. Mumcular'daki toplantı için burada kalacak diye söz vermişlerdi. Fakat Kör Hüseyin ard arda 3 gece yatağında sabahı ettikten sonra kalktı, İstanbullu hocaya gitti. Niyeti isim vermeden anlatmaktı. Fakat olmadı. Hocanın tesirine dayanamadı. Kim vardı, kim yoktu, kim ne dedi. Hepsini bir bir saydı döktü. Gizli, yeminli toplantıyı baştan sona anlattı. Ne var ki Salih'in kopuk arkadaşları bu ziyareti tespit etmiş, haberi derhal uçurmuşlar, gözlerini abarta abarta. Herif bir saat kaldı len demişlerdi. Salih de vakit geçirmeden Ali Emmi'ye yetiştirdi. Öğleye varmadan ağır ceza reisi dahil haberi artık herkes biliyordu. Reis bey odasında küçük hacıya, ''Hacı bey, siz bir sorun bakalım ne konuşmuş?'' dedi. Hem de düpedüz ve kısaca. Hacı bey bu tavsiyeyi Ali Emmi'ye anlattı. O da, ''Doğru ya'' dedi, ''sor bakalım. Namazdan sonra da bu iş oldu. Merhaba Hüseyin ağa, merhaba Hacı bey. Görünmez oldun be. İş güç Hacı bey. Hoca efendiye gitmek için vakit buluyorsun amma. Sahi ne konuştun onunla? Hiç be Hacı bey. Hacı bey güldü. Bir saatte hiç olur muymuş? Hay Hüseyin, de bakalım biraz da biz faydalanalım. Gülüşü de söyleyişi de emirdi ve bal gibi tehdit eden bir hali vardı. Küçük Hacı'yı iyi bilirdi, hiç nazlanmadı. Vallahi Hacı bey, beynim günlerdir karıncalanıp durur. Ben neyim ki aklım ersin. Gittim hoca efendiye danıştım. Şuna konuştuklarımızı anlattım desene mübarek. Kör Hüseyin susuyordu. Küçük Hacı tam bir tükürüşle, ''Tul sana, söz verdik lan burada kalacak diye değil mi? Sana bir şey diyen mi? Anlatmışın anlatmamışın bir şey çıkmaz bundan. Yemeğini bozuşuna yanarım. Hadi git, git hadi. Selamın sabahın eksik olsun. Herkese de diyeceğim bunu.'' Ve dedi de tabii. Kör Hüseyin Akşehir'in tek kalan ilk insanı olmuştu. Arkasından bir de Çakır Saraylı Akşehir'i basacakmış haberi çıkınca Hüseyin'e karşı duyulan tiksintiye kızgınlık da karıştı. Çünkü Çakır Saraylı çetesini İstanbullu hocanın çağırdığı söyleniyordu. Bu doğru değildi. Fakat haber ısrarla yayılıyor, mektubu götürüp getirenlerden bahsediliyordu. Kasabada bir telaş, bir korkudur başlamıştı. Çakır Saraylı'nın yapıp ettiği zulümler, asıp kesmeleri dilden düşmez olmuştu. Ölüm ilk defa yaşlıların ve hastaların endişesi olmaktan çıkıyor, Çobankaya gibi bütün kasabanın üstüne abanıyordu. Ecel unutulmuş, onun yerini dar ağaçları, kamaları, kırbaçları ile Çakır Saraylı çetesi almıştı. Kadınlar ve çocuklar idare lambalarının titrek ışıkları ile büyüyen eşya gölgelerinde insanla masal canavarları arası haydutlar görerek titriyorlardı. Hısım akraba bir evde toplanmaya, yatak odaları birleştirilmeye başlanmıştı. Kadınların hiçbir zaman para olarak düşünülmeyen ve düşünülmeyecek olan ziynetleri akla gelmeyecek yerlere saklanıyor, gömülüyordu. Sıra sıra çeyrek altınlarla donatılmış fesler, gümüş ve altın kemerler, katar altınlar, altın bilezik, küpe ve yüzükler sandıklardan çömleklere aktarıldı. Bu arada akşamları ortalık kararırken hemen hemen her evde acayip bir makyaj faaliyeti de başlıyor. Yaşlı kadınlar genç ve güzel kızlarla kadınları karşılarına alıp çirkinleştirmek, pasaklı bir hale getirmek için ne mümkünse yapıyorlardı. Kullanılan malzemenin başında da is ve adı bilinmez bir uçuk sarı toz vardı. Makyaj tamamlanınca aşağı yukarı şöyle konuşmalar olurdu. Oldu, şimdi seni bu halinle Sümsük Hasan bile almaz. Bakma aynaya kız, sonra 3 gün ekmek yiyemen. Ana kız, duydun mu? Dilsiz hasibe beni de boyayın dermiş. Gülme öyle yılışık yılışık. Çirkin mirkin, o da bir kanı ayaklı, korkar elbette. Çakır Saraylı çetesi cana kıyıcılığı kadar ırz, namus düşmanlığı ile titretiyordu herkesi. Beride mumcuların evinde toplananlar haberin işitildiği gece Küçük Hacı'nın evinde bir araya geldiler. Ne yapmak lazımdı ve ne yapılabilirdi? Küçük Hacı kabına sığmıyor, kızgınlıktan ve kızgınlığı kadar da aczinden deliye dönüyordu. Mesele ortaya atılıp da herkes bir cümle bulmak için kafa yorarken, elhamdülillah dedi, daha ölmedik. Çoğumuzun eli silah tutar, sonuna kadar çarpışırız namussuzlarla. Bu da bir şehadettir. Ali Emmi boyuna sakalını sıvazlıyordu. Bu son çare Hacı Bey dedi. Öteki ne kadar yüksek sesle ve çabuk konuşmuşsa, Ali Emmi de o kadar alçak sesle, o kadar yavaş konuşuyordu. Herkesin kulağı ondaydı, son çare diye tekrarladı. Bir kere itlerin ne zaman ve nereden gelecekleri belli değil. Sonra karşı durmasına duralım ve elbette ki duracağız. Ama bu kuduz köpek sürüsüne karşı ne yapabiliriz? Güreş tutmaya değil, felaketi önlemeye bakalım. Benim aklıma iki şey geliyor. Ben başka bir şey bulamıyorum. Bunun ikisini de yapmak lazım. Sakalını bırakmış, sigara sarmaya başlamıştı. Odada çıt yoktu. Hepsi de sabırsızlanıyor, konuşmasını bekliyordu. Nihayet Hacı Bey dayanamadı. Nasıl iki şey? Ali emmi aynı sükunetle, "Diyeceğim," dedi ve ıslattığı kağıdı dişleyip sigarasını sardıktan sonra konuştu. 1. Hemen şimdi Afyon'a ve Konya'ya haber salar, kuvacılardan yardım isteriz. Hacı Bey kesti. Haber gidip onlara gelinceye kadar. Dinle be Hacı Bey, böyle yapmak hiç yapmamaktan zararlı mı? Haber etmezsen ne kazanır, edersen ne kaybedersin de bakalım. Hacı Bey bir şey söylemedi. İyi, aklın yattı değil mi? Haber gide dursun, biz de varır İstanbullu hocayla konuşuruz. Bu sefer küçük Hacı Bey ile birlikte birkaç kişi daha kımıldadı. Öyle yaparız öyle. Hoca efendi bizim gibi düşünmez ama en azından bizim kadar vicdanlıdır. Bizden çok akıllıdır, merhametlidir. Ona deriz ki, hoca efendi deriz, haber sal şu Çakır Saraylı haydutuna da ümmeti Muhammed'in malına, ırzına, canına kastetmesin deriz. Ve biz ona bulabildiğimiz erzak ve parayı verelim deriz. Kasem ederim sizlere. Hoca efendi bizi dinleyecektir. Olsa olsa siz de şu kuvaya arka çıkmaktan vazgeçin der. Desin varsın. Gün ola harman ola. Koca Memaliki Osmaniye bir Çakır Saraylı itine kalacak değil ya. Ali emmi sigarasını yakmak için fitili bastırdığı taşa demiri vurmaya başladı. Çak çık çuk çak. Odada başka ses yoktu. Bir de İmam Haşim Efendi'nin astımlı nefesi işitiliyordu. Fakat bu sessizlik önceki gibi değildi. Herkesin aklı yatmışa benziyordu. Fitil tutuşmuştu. Ali emmi önce kıvılcımı birkaç defa hafif hafif üfledi. Sonra iyice tutuşan fitilin bayıldığı kokusunu içine çekti ve sigarasını yaktı. Sen önce tedbirini al da olacakların karşısına ondan sonra çık. Ama başka bir bildiğiniz, bulduğunuz varsa deyin, ona göre davranalım. Öyle değil mi? Buraya danışıp görüşmeye toplandık. Yeteri kadar düşünmüşlerdi. Yapacak başka bir şey yoktu. Birbirlerine sen ne dersin gibi baktılar. Bir şey diyen çıkmadı. Bunun üzerine İmam Haşim Efendi, bence Ali emminin dedikleri münasiptir. Sen ne dersin Yunus Bey diye sordu. Çünkü kendinden sonra en yaşlı o idi. Yunus Bey de bence de öyle dedi. Ve yaş sırasına göre bu bence deler tekrarlandı. Küçük Hacı muvafakatini bir soruyla belirtti. Sıra kalır haberi götüreceklere. Kiminle yollarız? Ali emmi teklifini birden yapmadı. Düşünelim dedi. Kim var? Sigarasından son nefesleri ard arda çekti. İzmariti tablada ezdi, sakalını sıvazlamaya başladı ve aklına gelivermiş gibi ben birini buldum dedi. Kim diye sordular. Salih. Hangi Salih? Hangi Salih olacak? Vay herif. Çolak var ya, işte o. Amma yaptın ha Ali emmi. Şaka sanıp gülen bile çıktı. Ali emmi de tatlı tatlı gülümsüyordu. Bana itimadınız yok mu oğlum? Ak saçlı, aksakallı oğlumların Ali emmiye itimatları olmasına vardı. Ama Salih'i de biliyorlardı. Bu itimatla bu bilgi karşı karşıya kalınca şaşkın şaşkın gülümsemekten başka bir şey yapamadılar. Ali emmi olanca temkini ile bildiğiniz gibi değil dedi. Ha bana bırakıverin. Kötü olmasına kötüydü. Düzeldi, adam oldu. Ben iyi biliyorum, tamam mı? Yunus Bey, sen bilin dedi. Bu mesuliyet senin demekti. Ali emmi, tamam tamam diye güldü. Salih'i Afyon'a salarız. Peki Konya'ya kim gidecek? Onu da sen bul Hacı Bey. Küçük Hacı anlamıştı. Ben mi gideyim yani? Uygunu bu sanırsam. Maşallah bugünkü delikanlılara taş çıkarın. Sonra gitmişken akla erenlerle de konuşun. İtibarın var, tanışların var. Yalan mı? Küçük Hacı olduğu yerde kımıldanıp duruyordu. Uygunu buydu ama çoluk çocuğun başından da ayrılmayı pek istemiyordu. Ali emmi farkına vardı. Gözün arkanda kalmasın Hacı Bey. Sen yokken çocukların dayıları burada kalır. Hepimiz de devamlı göz kulak oluruz. Zati kemali 3 gün bunun. Hacı Bey, siz bilirsiniz diye kabul etti. Ali emmi toparladı. Salih bu gece yola çıkar. Biz de cümbür cemaat yarın sabahla Hoca Efendi'ye gideriz. Ancak etrafa da rivayetler yaymalıyız. Halk bir yatışmalı. Korkacak bir şey yok deriz. Kuvva Çakır Saraylı'nın üstüne yürüyor deriz. Hatta cuma devresi günde Çakır Saraylı Yalvaç belinde bozulmuş deriz. Telaştan büyük müzarrat olmaz. Halka açık emniyet gelsin. Nasıl olsa her şey varacağına varır. Yalan mı? Doğru dediler. Küçük Hacı sordu. Ben ne vakit ve nasıl gideceğim? Ali emmi trenle dedi. Trenle mi? Trenle ya. Müdürün haberi var. Bildiri verecek. Odadakilere asıl güven şimdi gelmişti. Demek bir şeyler yapabilecek haldeydiler. Bir şeyler planlayabiliyor ve planlarına sağlam yardımcılar bulabiliyorlar. Demek yalnız değildiler. Oldukça büyük bir makinenin bir parçasıydılar. Bu mühimdi. Koca koca heriflere bir delikanlı şevki geldi. Teferruatı da kararlaştırdıktan sonra dağıldılar. Birer birer çıkıyorlardı. Aralarında bak hele Salih bile bizdenmiş veya istasyon müdürü bizden, reis bey bizden diye düşünenler memnuniyeti gurura kadar götürüp akıllarından kim bilir daha kimler, kimler vardır diye geçirenler oldu. Ali emmi küçük hacı ile vedalaşırken tren öğleye doğru geçecekmiş. Değişiklik olursa sana bildirecekler. Yolun açık olsun dedi ve ellerini uzun uzun sıktı. Bu bir çeşit helalleşmeye benziyordu. 3. Baskından önce. Sabah ezanı okunurken başlayan yağmur birdenbire sağanak halini aldı. Kızılca Mescidi'nin 14-15 yaşındaki müezzini 27 basamaklı minareden indiği zaman sırılsıklandı. Evinden çıkıp da 10 adımlık sokağı geçene kadar İstanbullu hoca da aynı hale gelmişti. Namazda 3-5 kişi bile bulunamayacağını sanıyordu. Biraz sonra aldandığını anladı. 2-3 dakika içinde mescit son cemaat yerine kadar dolmuştu. Hoca şöyle bir baktı ve hepsi tamam diye düşündü. Reis bey dahil. Kör Hüseyin'in bütün saydıkları mescitteydi. Epey fazlası vardı. Fakat bir tane bile noksan yoktu. Namazı tamamlamak için biraz sıkıntı çekti. Bir çekişme için kendini hazırlıklı hissetmiyordu. Daha önce bahis açmayı düşünmüş fakat boyuna bir ertesi güne atmıştı. İşi güçleştiren samimiyetiydi ve kafası her meselenin karşısına bir itiraz dikmeye, kendi kendini kontrol etmeye alışıktı. Kuvvetinin de buradan geldiğini biliyordu. Dokunmadığı, toz kondurmadığı 2-3 kanaati vardı. Hilafet ve saltanat bağlılığı da bunlardan biriydi. Fakat işte doktorun ziyaretinden sonra bu bağı bile didik didik etmiş, millete ve memlekete faydalı olan nedir diye inceden inceye düşünmüştü. Bu arada hesaba tam bir gönül cesaretiyle İstanbul'un aleyhindeki rivayetleri de, Kuvayi Milliye için söylenen güzel sözleri de katıyordu. Hocanın bu oldukça dramatik muhasebesinde ne çare ki ağır basan daima Yıldız Sarayı idi. İçinde son bir tereddüt vardı. Acaba gönlüm beni aldatıyor mu? Bu acaba onu neredeyse halktan kaçıracak hale getirecekti. Yarın konuşurum, bugün değil deyişleri işte bu acaba yüzündendi. Konuşmanın şart olduğunu, önlenemeyeceğini de seziyordu. Nitekim işte en zayıf anında buna mecbur olacaktı. Namazdan sonra aralarında küçük hacıda bulunan 3-5 kişi kapının önünü tutmuşlardı. Güya yağmurun dinmesini bekliyorlardı. Hoca çıkmak için gelince Hacı Bey, "Yağmur dehşetli Hoca Efendi," dedi. Hoca belli belirsiz gülümseyişle cevap verdi. "Evet, güç olacak sizin için. Ben bir koşuda evdeyim." Şemsi Efendi lafa karıştı. "Sürmez emme, göğ yükseliyor bilem." Hacı fırsatı iyi kullandı. "Öyle, 3-5 dakikası var. Boş geçirmeyelim bunu Hoca Efendi ha, ne dersin?" Kapının önü epey kalabalıklaşmıştı. Reis Bey, "Hacım doğru söylüyor Hoca Efendi. Biraz sohbet edelim. Zaten benim kaç gündür sormak istediğim şeyler var," dedi ve sordu. "Müsaade buyurur musunuz?" Hocanın gülümseyişi artık iyice belli oluyordu. Ve bu tertemiz, bildiğiniz zannettiğiniz gibi değilim demek isteyen bir gülümseyişti. "Elbette, elbette," dedi. İçeri döndüler. "Buyurun Reis Bey." Reis Bey ayakta duruyordu. Boyu kısaya bakardı ama gene de anlatılamaz bir heybeti vardı. Ahval ve hadisat, telakkiler ne istikamette olursa olsun cümlenin malumu diye başladı. Karar okur gibi itiraz düşündürmeyen bir sesle konuşuyordu. Onları tekrara ve tefsire lüzum görmüyorum. Herkes vicdanının ve aklının gösterdiği yola gidecektir. Veballer iştirak kabul etmez. Mükafat da mücazat da ister dünyevi ister uhrevi olsun herkesin kendinedir. Bu iş ölüm dirim mevzubahis olduğu ahvalde de böyledir ve biz böyle bir vaziyetteyiz. İnsanlar fazla tazyike gelmez fakat... Reis Bey kısa kısa öksürdü. Bütün başlar ona çevrildi. Yalnız Hoca Efendi başı önüne eğik dinliyordu. Fakat bu koca dünyanın içinde bir de işte şu küçücük Akşehir var. 5-10 bin nüfusu ile aynı şartları yaşayan, aynı tehlikelere karşı bulunan bir kasabacık. Böyle hallerde sen ben tefriki ne kadar gayri vicdanidir takdir buyurursunuz. Lafı uzattığımın farkındayım fakat mazurum. Zira ortada bizleri de sizi ne kadar rencide edecekse o kadar rencide eden rivayetler dolaşıyor. Bunlara emin olunuz kimse inanamıyor. Hoca Efendi de artık başını kaldırmış ona bakıyordu. Ne çare ki inanmamakla her şey bitmiyor. Araya bir burudet giriyor, mesafe giriyor. Böylece de birbirimize yardımcı olacak yerde birbirimizden kopuyoruz. Reis Bey'in lafı sadece Hoca Efendi'yi zayıf düşürmek için uzattığını anlayan pek az oldu. Fakat ilk anlayan da bizzat Hoca Efendi oldu. Artık sabırsızlandığını belli etmeye başlamıştı. İlk defa konuştu. Bunlar doğru, doğru sözler Reis Bey Efendi. Maksadınız? Arz edeceğim efendim. Ne çare ki birbirimizden kopuyoruz. Halbuki başta zat-ı aliniz olmak üzere komşunun başına gelecek olan felaketin bize de zarar vereceğini hepimiz biliriz. Ama bahsettiğim beyhude soğukluk yapmamız gerekene mani oluyor. Mesele şu, Çakır Saraylı çetesinin Akşehir'i basacağı rivayet olundu. Mevcut zabıta kuvveti bu baskını önleyecek miktarda değil. Bilhassa öyle bir niyet beslemesi de şüpheli. Beride ahalinin iktidarı da böyle bir belaya karşı koymaya kifayet etmez. Yapılabilecek tek şey bu Çakır Saraylı sergerdesini hiç değilse ırza ve cana tasalluttan vazgeçirmenin yolunu bulmaktır. Bunun için de akla gelecek ilk imkan zat-ı âlinizin tavassutudur. Bizim de aklımıza bu geldi. Ne var ki halkın arasında sırf kuvayi milliye taraftarlarını tedip maksadıyla bu Çakır Saraylı canisini sizin, zaten yerinde duramaz hale gelen Hoca Efendi haşa diye doğruldu. Sesi bir bomba gibi patlamıştı. Kızgınlıktan tir tir titriyordu. Reis Bey bu kükreyişi yersizleştiriveren bir soğukkanlılıkla ''Tabii değil mi efendim?'' dedi. ''Biraz önce de arz etmiştim. Bu menhus iddia bizi sizden ziyade rencide etti. Elbette haşa, bin kere haşa.'' Hoca Efendi şaşkınlığını gizleyemeden sordu. ''O halde bendeniz sadece vaziyetten malumattar olasınız diye söyledim.'' Bu meyanda bir tavsiyede bulunmak cüretini de göstereceğim.'' Acaba müsaade buyurur musunuz? Buyurun buyurun. Acaba Çakır Saraylı sergerdesine bir mektup yazarak bugün küffarın kılıcı ile karşı karşıya kalan ümmeti Muhammed'in canına ve ırzına tasalluttan hazer etmesini, böyle bir şenaatin dünyada ve ahirette çok ağır mücazata maruz kalacağını ihtar buyurmaz mısınız? Hoca Efendi'nin durumu çok zordu. Aleyhindeki söylentiler kuvvetli ise bunları giderebilmesi ancak Çakır Saraylı'nın tavsiyesini tutması ile mümkündür. Aksi halde Çakır Saraylı Hoca Efendi'nin sözünden çıkmıyor olacaktı. Reis Bey onun kararını kolaylaştırmak ve